Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel yine her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmak istiyor ve programı açıyoruz. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yetişmiş ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ömür sürmüş meşhur bir ressam vardı, Malik Aksel. Malik Aksel, her iki devre ait hatıralarını İstanbul'un Ortası adlı bir eserinde toplamış. Ve sizlere, daha önce de birkaç programda sizlere belli bölümlerini takdim etmeye çalıştığımız bu hatıraların, bugün de bizim dikkatimizi çeken ve sizinle paylaşmak istediğimiz bazı bölümlerini sizlere takdim etmek istiyoruz. Malik Aksel hatıralarının bu kısmında eski İstanbul'un enteresan simalarından birisini takdim ediyor Dayı Bey'i. Ve deli mi akıllı mı diye de bir serlevha atmış. Onun asıl adını bilen yoktur. Kendisine sorulduğunda dayı veya deli dayı der. Mektep kayıtlarında ise Niyazi olduğu söylenir. Sınıf ve mektep arkadaşları Hasan Ali Yücel, Mükremin Halil İnanç, Kırtipil Hamdi, Bahri Vedat, Halit Vedat ve daha birçok tanınmış kimseler. Dayı Bey onlardan çok önce Darülfünun'a girmiş. Yani o zaman İstanbul Üniversitesi'nin adı 33'ten evvel Darülfünun idi. Fenler Evi demek. Dayı Bey bu arkadaşlarından çok önce Darülfünun'a girmiş ve onlardan çok sonra da şehadetname almış. O zamanlar diplomaya şehadetname deniyor. Bunun da dolambaçlı uzun bir hikayesi var. Zaten Dayı Bey denince onun nesi dolambaçlı değildir. Yıllar geçer, profesörler emekliye ayrılırlar. Sınıf arkadaşları yüksek mevkilere gelirler. Dayı Bey ise olduğu yerdedir. Çevresi değişir, o değişmez. Bir gün kendi kendine sorar. Benim neyim eksik ki hala diploma alamıyorum, bir mevkiye geçemiyorum der. Sonra da gider, ona not vermeyen tarih profesörünün evinin kapısı eşiğinde boylu boyunca uzanıp yatar. Profesörün hanımı, kapı önünde bir adamın yattığını görünce ne yapacağını şaşırır. Dayı Bey, hanımefendi çekinmeyin, üzerime basın geçin. Ben artık evinizin kapısının eşiği oldum. Hocamıza bari bu kadarcık hizmetimiz dokunsun. Madem ki bir işe yaramıyorum, ben kendisine kaç defa söyledim. Deliysem tımarhaneye gönderin. Akıllıysam diploma verin diye. O oralı olmadı, sözümü dinlemedi. Bir gün böyle, iki gün böyle haftalar geçer. Dayı Bey'in de eşikten ayrıldığı yok. Ağzından da aynı sözler dökülür. Ben hocamın kapısının eşiği oldum. Kadın diyor ki ne olursun bey çıldıracağım artık. Sinirlerim bozuldu. Başının gözünün sadakası bir numara ver de çekilsin gitsin. Ben böyle numara dilencisi bir yerde görmedim der. Sonunda anlaşılıyor ki Dayı Bey'in inadı profesörün inadından üstün gelecek. Rastgele de diploma verilmez tabii. Bir imtihan komisyonu kurulur. Dayı Bey imtihan edilir. Söyle bakalım Fatih Sultan Mehmet'in siyaseti neydi diye sorarlar. Dayı Bey, efendim babasının siyasetiydi diye sorar. Cevap verir. Onun siyaseti neydi? Peki babasının siyaseti neydi diye sorarlar. Onunki de dedesinin siyasetiydi. Peki dedesinin siyaseti neydi diye sorarlar. Derken sıra Osman Gazi'nin siyasetine gelir. Anlatın o halde Sultan Osman'ın, Osman Gazi'nin siyasetini diye sorunca da Dayı Bey cevap verir. Efendim, onun siyaseti gizli tutulmuştur. Açıklanmasında mahzur vardır. Derken bir alkış, bravo sesleri, birkaç hafta sonra da etrafı yaldızlı, ferman gibi bir diploma alır. üniversiteyi bitirince birçok işlere girer fakat hiçbirinde fazla kalamaz. Bir ara Ankara'da muallim mektebi kütüphane memuru olur. Bir gün kitaplara bakar, bir daha bakar, bir daha bakar. Sonra söylenmeye başlar. Bunlar ne duruyorlar burada? Neden herkes bu kitaplardan faydalanmasın? Bitişik odada müdürün uyuklamakta olan kapıcısını çağırır. Uyuma, uyuma. Uyumakla kimsenin bir şey kazandığı görülmemiştir. Bilgi uyumakla değil, okumakla elde edilir. Al şu kitabı, uyuşukluğun gitsin. Kapıda odacı olacağına koltukta müdür olursun. Orada kimseye belli etmeden uyursun. Şaşkın şaşkın yüzüme bakacağına şu kitaba bak. Ondan sonra okulun aşçısına bir kitap verir. Bana bak aşçıbaşı. Artık senin bildiğin gibi kararlamadan yemek yapma devri bir geçti. Kitaptan aşçılık devri başladı. Al şu kitabı da buna göre yemek yap. Tatsız tuzsuz yemekler ortaya çıkaracağına ilme dayalı yemekler hazırla. Ama diyeceksin ki tavuk kitaba bakarak mı yumurta yapar? Bu düşünce yanlış. Tavuk da okumuş olsaydı başka türlü altın gibi yumurta yapardı, anladın mı? Sonra işte bahçıvana, gece bekçisine gider. Daha doğrusu herkese, önüne gelene bir kitap verir. Böylece bütün kütüphaneyi bir günde boşaltır. Hadise çabucak Marif Vekaletine, o zaman Milli Eğitim Bakanı'nın adı Marif Vekaletine ulaşır. Bir değil, birkaç müfettiş baskın yapar gibi boş kütüphaneye dolarlar. O sırada Dayı Bey öğrencileri karşısına almış, oradaki kitaplardaki bilgilerden söz ediyor, onların suallerine cevaplar veriyor. Müfettişler daha fazla dağılmadan kitapları toplatıyorlar. Dayı Bey'i de kısa bir süre için satın alma, mübayağa memurluğuna veriyorlar. Ama iş bu raddeye gelince Dayı Bey isyan ediyor. Ben Darül Fünun'dan odun kömür almak için mezun olmadım. Bunu yapacak burada pek çok kişi var. Ama benim yapacağım işleri yapacak kolay kolay bulunmaz. Bu işi ona layık olanlara verin. Bana değil der ve bu vazife üzerine almaz. Böylece tam maaşla emekli olur. Artık ona bir şey söyleyen bulunmaz. Çünkü birçok mevki ve makam sahipleri onu tanıyor. Hepsi onun mektep arkadaşıdır. Dayı Bey kadar yardımsever, iyi kalpli insana kolay kolay rastlanılmazdı. Bir gün Ankara Ulus'ta yanan Marif Vekaleti bahçesinde saçı sakalı birbirine karışmış bir adam görüyor. Bu garip adam şiirler söylüyor, duvarlara şiirlerini yazıyor, buradan da bir türlü ayrılmıyor. Dayı Bey her gün bu adama paket içinde bir şeyler getiriyor, ona yardımda bulunuyordu. Bir gün yine yemek paketini alan bu adam Dayı Bey'e bir tokat, bir yumruk, hatta bir tekme attı. Ondan sonra da hani bunun tereyağı, hani tatlısı, hani reçeli diye bağırdı. Dayı Bey buna tek söz söylemedi. Ama kendisine gülenlere, dünyada en güç şey iyilik etmektir. Kötülük her kişinin kârı, iyilik her kişinin kârıdır. İyilik yapmak için de çok güçlü olmak lazım. Ben ne vakit halkı ilme, sanata, okumaya teşvik etsem, eline kitap versem bana düşman olurlar. Eline ekmek verdiklerim ise bana tekme tokat atıyor. Ama yine de ben bu yoldan ayrılmam. Benim yolum budur derdi. Bir bayram tatilinde İstanbul'a gidiyordum. Dayı Bey de istasyona kadar peşime takıldı. İstasyon kalabalıktı. Vagonlar doluydu. Yalnız bir kompartımanda mebuslara mahsustur yazısı okunuyordu. İçeride de tek kişi vardı. Yanındaki kompartımanda da tek bir kadın görünüyordu. Bunun da bir mebus hanımı olduğu belliydi. Kapıda da yine levha, kadınlara mahsustur. İçeri kimse adım atmıyor. Çaresiz koridorda ayakta kala kaldım. Trenin kalkmasına da bir çeyrek saat vakit var. Tam bu sırada vagonların birinin basamağında Dayı Bey'in nutuk verdiğini gördüm. O bu sırasız konuşma sebebini anlayamadım. Ağzından demokrasi, insanlık, vatandaşlık hukuku gibi büyük sözler çıkıyordu. Ama buna bir mana verilemiyordu. Dayı Bey ne demek istiyordu? Nutkun sırası mıydı? Derken yavaş yavaş bir şeyler sezmeye başladım. Efendiler, burada gördüğünüz değerli ve eli her zaman öpülecek zat, memleketin irfanına yıllar yılı meşale tutmuş, binlerce, yüz binlerce insan yetiştirmiş bir zattır. İnsana boyayla şekil veren bir mefkürecidir, bir irfan kaynağıdır. Böyle bir akıl kumkumasına yer ve değer vermemek, kendimize yer ve değer vermemektir, diyor, bir türlü de susmuyordu. Tam bu sırada mebuslara mahsus kompartımanın kapısı açıldı. Sayın mebus bavulumu aldı, bulunduğu yere taşıdı. "Aman beyefendi," dedi, "sizin gibi değerli, faziletli bir zata kapılarımız ardına kadar açıktır. Burada bir yanlışlık olmuş. Kusura bakmazsınız herhalde. Buyurun, rica ederim," dedi. Böylece mebuslara mahsus kompartımana kuruldum Dayı Bey sayesinde. İnsanlar kendilerine benzemeyenlere daima delilik kondururlar. Bunda ne derece haklıdırlar bilinemez. Şu bir hakikat ki birçok kişilerin yapamayacakları işleri bu gibiler kolaylıkla yaparlar. Cemiyetin bu gibilere karşı sevgileri ve ilgileri de bunların işte bu cesaretlerindendir. Efendim, kambersiz düğün olmaz derler. Dayı beysiz de eğlence neşe olmazdı. Talebeler bir yere gidecekler mi? İlkin yanlarında Dayı Bey'i görmek isterlerdi. Dayı Bey de onlara neler neler anlatırdı. Önce milletvekili olduğu zaman yapacağı işleri bir bir sayardı. Sonra da memleketi olan Eğridir şehrinin adını Doğrudur yapacağını söylerdi. Çünkü o doğruluktan hoşlanırdı. Bundan sonra şiirlerini okumaya başlardı. Bunların çoğu da aşk şiirleriydi. Kimi sevdiğini, kime aşık olduğunu söylemezdi, bilinmezdi ama o bütün uzun boylu kadınlara aşıktı. İster şaşı, ister çiçek bozuğu, ister aksak olsun, yalnız upuzun boylu olsun. Kavak gibi olacak, herkese tepeden bakacak. Böyle biriyle evlendiği zaman ilk çocuğunda karısına birinci evinin tapusunu verecektir. İkinci çocuğunda ikinci evinin tapusunu. Nihayet dokuzuncu çocuğunda hanımının başına incili bir taç koyacak, sırtına da bir kaftan giydirecek, ona billur bir köşk yaptıramazsa camlı bir köşk yaptıracak, onu gönlünün sultanı yapacaktı. İstanbul'da dükkanlara tabela koyma ananesi pek eski değildir sevgili dinleyiciler. Balkan Harbi sırasında başlar. Dükkanlar sahiplerinin adlarıyla anılırdı. Marputçularda Kehribarcı Ali Efendi, Kapalı Çarşı'da Basmacı Tatar Hoca gibi. Bunların dükkanları böylece tanınır ve tarif edilirdi. Bunun dışında birçok dükkanlarda da muhtelif işaretler görülürdü. Bunlarla dükkan, mağaza ad alırdı. Bu işaretler dükkanın kapısı önünde asılırdı. Buna türlü renk ve biçimler verilirdi. Terzilerde makas bulunurdu. Nitekim Kapalı Çarşı'nın giriş kısmında makası güzel, bu işaretiyle nam salmış bir dükkandı. Altın çizme mağazası da çizme şekliyle tarif edilirdi. Bir de mahalleler arasında camcı dükkanları yıldız şeklinde renkli camlarla yapılmış, süslü yıldızlar, fenerler, yuvarlak şekillerle tanınırdı. Bu aynı zamanda camcının sanattaki maharetini gösterirdi. Çünkü o devirde ahşap konaklarda renkli camlara hususi bir mevki ve kıymet atfedilirdi. Ayrıca mahalle aralarında dahi dükkanlar ne satıyor veya ne iş yapıyorsa, dükkan kapısından uzatılmış bir değnekte buna ait bir şekil bulunurdu. Kömürcülerin bir demet kömür, pamukçuların küçük bir pamuk balyası, berberlerin bir sakal leğeni görülürdü. Ayrıca kapıda kamış kalemlere, renkli boncuklara geçirilmiş, yukarıdan aşağı sarkıtılmış, sineklik denilen sarkancalar sarkıtılırdı. Berbere girenler bunları aralayarak içeri girerlerdi. Burada içe ipe geçirilmiş kamış kalemler cavadan gelme, hattatların koyu kahverengi kamışları değilse de memur ve katiplerin kullandığı kalemlerdi. Diğerleri de renkli katır boncuklarıydı. Bunlar aynı zamanda bu dükkanın süsü olurdu. Bir de dükkanlarda öyle işaretlere yer verilirdi ki bunların dükkanla bir irtibatı yoktu. Nitekim bir dükkan, bir mağaza zenne işleri satıyorsa, yangın kulesi veya çiçek, fener gibi süsler buraya yerleştirilirdi. Bununla dükkan tanınırdı. Zenne işi, hanım işi demek. Bakkallarda ise hiçbir şekil yer almazdı. Bakkal Mehmet Efendi, bakkal Mustafa Efendi diye adı söylenir, böyle ayırt edilirdi. Bunların iç kısmında, görülecek yerde bir takım yazılar okunurdu ki bunlar dükkandan alışveriş yapanlara bir ikaz vazifesi görürdü. Mesela ahmak oldur, malın verir veresiye, kafesteki kuşu salıverir gelesiye. Veya bir başka beyit, ahzu itağlarda müsaade yoktur, bugün peşin, yarın veresiye. Eski balık pazarı gibi kalabalık ve hususiyet olan yerlerde en mühim eşya kapı yanına konurdu. Bunlar kapı önlerinde işaretlere yer vermezlerdi. Kilise mumları, öyle ufak bir sütuna benzeyen kilise mumlarıyla kırmızı dipli davetiye mumları da nadir de olsa bu dükkanlarda görünürlerdi. Ayrıca meşhur Ömer Muharrem sabunu, Kandiye sabunu da teşhir edilenler arasındaydı. Burada Yahudi, Rum sarraflarda ise ne bir yazı ne bir işaret olurdu. Ama besmeleler, El-Kasibi Habibullah yani çalışan Allah'ın sevgilisidir yazıları en görünür yerde olurdu. Yabancıların bu türlü hüviyetlerini saklamaları tamamıyla iktisadi sebeplerdendi. Bundan dolayı Harbi Umumi'de tabela koyma mecburiyeti ortaya çıkınca herkesin dini milliyeti de ortaya çıktı. Bunlar 50-60 santim uzunluğunda, 20 santim eninde, iki ucu yuvarlak düz bir tahtaydı bu tabelalar. Bu tahta parçasına kırmızı boyoz sürülür, beyaz rik'a yazılır, kapı üzerine konurdu. Enver Paşa'nın emriyle büyük küçük bütün dükkanlar bir örnek tabelalar kullanmak mecburiyetinde idiler. Bu ecnebilere karşı gizli açık tatbik edilen bir boykottu. Bunun da o zamana göre türlü hikayeleri vardı. Bir gün Kumkapı nişancasında Dürriye Hanım mahalle bakkalına uğramış. Bu saf kadın bakkala, aman evladım bana söyle, sen gavur musun, Müslüman mısın? Gavurdan bir şey alınmayacak diyorlar, cezası büyükmüş diye sorar. Bakkal, elhamdülillah teyzeciğim, ben Müslümanım, istersen Kur'an-ı Kerim'e el basayım, benim adım Mehmet, babamın adı Ahmet diye cevap veriyor. Kadıncağız, ah evladım Allah'a emanet ol, beni korkuttular, onun için sordum, kusura bakma, insan dediğin yanılır da diye cevap verdi. Bugün hala bazı kenar köşe dükkanlarda bu çeşit tabelalara rastlanırdı. Hele kapalı çarşıda tabelalar sıra sıraya görülen bayraklar gibiydi. Sonra zamanla bu tabelalara türlü süsler katıldı. Biçimleri değişti. Hatta satılan mala dair resimler yapıldı. Beyoğlu ile İstanbul birbirine yaklaştı. Beyoğlu'ndaki Orozdibak, Meğer, İştahin, Trink Galata, Beyoğlu Bonmarşesi, Kırmızı Horoz Veresiye Mağazası, Lyon ve benzerleri İstanbul'da da, yani sur içinde de görüldü. Beyoğlu İstanbul'un Avrupa'sıydı. Kılık kıyafete çeki düzen verilmeden buraya gidilmezdi. Halkın dediği gibi fanfanca, yani Fransızca konuşmak marifet sayılırdı. Burada feraceler, yaşmaklar görünmese de vitrinlerde bunların sulu boya kartları pek çoktu. İstanbul'un bu semtinde inhisar mallarına hususi bir ehemmiyet verilirdi. Sade iyi cins yenice sigarası satılırdı, eski tabirle cigara. O zamanın tabiriyle memerriye canip olan yerlerde temizliğe dikkat edilirdi. Yani çok kimsenin geçmesine sahne olan yerlerde temizliğe dikkat edilirdi. Buradan merkeplerin geçmesine müsaade edilmezdi. Şimdiki gibi yazı ve ilanlar pek seyrek olarak duvarlarda yer alırdı. Bunların çoğu tiyatro kapılarında görülürdü. Küçük boy ilanlar gazete sayfelerinde okunurdu. Divan yolunda damat Şerif Paşa'nın konağının bulunduğu yerde iki büyükçe mağaza görülürdü. Biri Alman istihbarat salonu idi. Duvarlarda harbe dair mecmualar, resimler bulunur, afişler ve resimler hiç eksik olmazdı. Öteki dükkan da Selanikli Hasan Efendi'nin lokantasıydı. Adı da Kızıl Elma lokantasıydı. Rumeli muhacirlerinin zenginleri buraya gelirlerdi. Burada meşhur Rumeli tandır kebabı yerler, hemşerileriyle de buluşurlar, konuşurlardı. Bir gün gazetelerden birinde bir ilan görüldü. Rumeli'nin nefis tandır kebabını arzu edenler, divan yolunda Kızıl Elma lokantasına teşrif buyursunlar. Memnun kalacakları ümidi olunur. İmza Hasan. Bu imza gazetede görülünce Hasan Efendi'nin arkadaşlarını bir merak sardı. Acaba Hasan Efendi darda mı kalmıştı? Bir sıkıntısı mı vardı? Durduk yerde de ilan verilmez ya. bunun bir sebebi olsa gerek diyorlardı. Bunu Hasan Efendi'ye açmaya karar verdiler. Hasan Efendi'nin eski bir arkadaşı vazife üzerine aldı. Hasan Efendi dedi, sana bir şey sormak istiyorum ama yine de aramızda kalsın. Senin bir sıkıntın varsa yardımına koşmak bizim vazifemiz. Bu kadar yıldır birbirimizi tanıyoruz dedi. Hasan Efendi anlayamadım, hamdolsun bir sıkıntım yok diye cevap verdi. Bu defa arkadaşı, Hasan Efendi çekinme, söyle bir sıkıntın olmasa gazeteye ilan verir miydin deyince Hasan Efendi kırdığı potun manasını anladı. Bir kahkaha salıverdi ve şöyle cevap verdi. Bak Salim Efendi, geçen de kuru kahveci Mehmet Efendi'den bu işe heves ettim. Belki çocukluk oldu ama hakkınız var. Bazı satıcılar satacakları malların üzerine fiyatları yazarlar, pazarlık etmezlerdi. Bir ara sahaflarda cami dibinde abani sarıklı sakallı biri makara, iplik, iğne, lastik, öteber eşya koymuş, ortada da şöyle bir levha asmıştı. Kulak sağır, eziyet haram. Pazarlık yok, edilmez kelam. Almaya niyetliysen sorma, fiyatlar üstündedir vesselam. Ama bu tabii şark ticaret kültürüne uymuyor. Şark ticaret kültüründe pazarlık etmek adettir. Her ne olursa olsun. İster sat, ister satma. Almak alıcının elinde, satmak satıcının elinde.
Malik Vicdani Bey,
veya namı diğer Malik Aksel, İstanbul'un Ortası namındaki hatıralarında bir kısmında, bir bölümünde ilk mektep hatıralarına birini naklediyor. Diyor ki, mahalle mektebinden sonra Marif Mektebi'ne gittim. İlk defa burada yüksek sıralarda talebelerin oturduklarını, ders çalıştıklarını gördüm. Mahalle mektebinde hoca, talebeler yerde minderlerde otururlardı. Bu bende bir merak uyandırdı. Arada bir iki sıra arasına girer, ellerimi iki yandan sıralara dayar, böylece sallanır dururdum. Yine bir defasında hocamız kürsüde talebelerin vazifelerine bakarken, ellerimi karşılıklı iki sıraya dayayarak sallanmaya başladım. Sallandım, sallandım, bir de takla attım. Derken güm diye bir gürültüyle kendimi yerde buldum. Bütün talebe bana bakıyordu. Hoca da şaşırmıştı. Beni yanına çağırdı. Sağ eliyle sol kulağımı çekti. Başımda yıldızlar döndü zannettim. Hoca başladı söylenmeye. Seni sersem seni, seni haylaz seni. Oturup dersine çalışacağına takla atarsın. Geleli iki gün oldu. Daha kaydın kurumadan cambazlığa başladın. Bakalım ileride ne çiçek olacaksın. Hadi karşımda kazık gibi durma. Yerine git, biraz sonra seni derse kaldıracağım dedi. Süklüm püklüm yerime gittim. Ama hangi akla uyup durduk yerde takla atmıştım onu düşünüyordum. Şehre gelen ip cambazları, hele palyaço rüyalarıma giriyordu. En büyük merakım cambaz gibi perende atmak, sonra bunları marifetmiş gibi etrafa göstermekti. Hocamız Süleyman Efendi, efendiler numara sırasıyla vazifelerinizi getiriniz dedi. Talebeler hocaları Süleyman Efendi'nin kürsüsü etrafına toplandılar. Karalamaları göstermeye başladılar. Bunlar gah ders, gah ceza olarak talebelere veriliyordu. Talebeler, haylazlar ise sık sık bu vazifeleri yapıyorlardı. Ama bu karalamalar doğru dürüst bir yazı şeyi değildi. Satırlar inişli, yokuşlu kaldırımlara benzerdi. Bu karalamalar Marif Mektebi'nin hüsnat dersi olarak devam ederdi. Mektepte yazı dersi her şeyden üstün tutulurdu. Mektebi bitiren kimsenin güzel yazı yazması aranırdı. Sıra bana gelmişti. Yazdığım yazıyı Hoca Efendi'ye gösterdim. Hoca Efendi yine bana sert sert baktı. Sen kendi yazdığın yazıyı getir. Başkasının değil, arkadaşlarını görmedin mi dedi. Ben de efendim bu yazıyı ben yazdım dedim. Sen mi yazdın? Pekala, al şu kalemi yaz bakalım önünde bir defa daha dedi. Hocamızın gösterdiği kamış kalemi elime aldım. Hokkanın devrilince mürekkebi akmıyordu. Sırçadandı. Kalemi hokkaya daldırdım. Ayrıca mürekkep dökülmesin diye de efendim lika hamipek yerine pamuk konmuş. Efendim kalemin ucu top top mürekkep. Kağıda değince kalın kaba izler bırakıyor. Üstelik kağıda da sıvışıyordu. Elim de mürekkep içinde kalmıştı. Hoca efendi alıştı. Beni görünce çıkışıyor. Beni ıslah olmaz bir talebe olarak görüyordu. Seni gidi yalancı müsibet seni. Bacak kadar boyunla büyük büyük yalanlar söylüyorsun. Bu yalanları da nerede öğrendin? Bu yazıyı yazmak senin haddine mi düşmüş? Söyle bunu kime yazdırdın? Yoksa ikinci cezayı alırsın dedi. Efendim, vallahi billah ben yazdım. Mustafa el basayım ki ben yazdım. Ama kendi kalemimle yazdım. Babamın açtığı kalemle. Hoca la havle çekti. Sus, şimdi de çarpılacaksın. Sana kim yemin et dedi. Kendi marifetli kalemini getir de yaz bakalım dedi. Sırama gittim. Çantamı açtım. Babamın bana mektebe başlarken hediye ettiği pirinç diviti çıkardım. Divitin sap kısmında küçük bir kalem tıraş ile bir de fil dişi maktağı vardı. Böyle bir diviti çocuklar belki hocamız da görmemişti. Divitin hokka kısmını açınca mis gibi bir gül kokusu etrafa yayıldı. Babam anlatırdı. Mürekkebe ya nar suyu ya gül suyu korlarmış. Ayrıca bir de bal katarlarmış. Arkadan çantamdan bir eseri cedid kağıdı aldım. Yere oturdum, sağ dizimin üstünde kağıdı dayadım. Besmele çekerek Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayrı yazmaya başladım. Kamış kalem Ağustos böceği gibi cır cır ses çıkarıyordu. Üstelik kalem de yağ gibi kayıyordu. Bir nokta hatası oldu mu onu yalıyor tekrar yazıyordum. Eskilerin mürekkep yalamak dedikleri bu işte. Bu aynı zamanda okumuşluk işaretiydi. Mürekkep hem tatlı hem güzel kokulu olduğu için çocukların ağızları her yazıda mürekkep hokkasına dönerdi. Övünme ölçüsü dirsek çürütmek, mürekkep yalamaktı. Yazdığım yazı Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr Bunu babam bana Hüsnü At meşlerinden önce yüzlerce defa yazdırmıştı. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla, tamamla manasına gelen güzel bir duadır. İlk mektebe başlayan bütün çocuklara ilk önce öğretilen dua budur. Önce noktalı meşklerden, sonra yazı meşklerinden karalamalar yapıyordum. O vakitler kağıt pahalı olduğundan yazı yıkanır tekrar yazılırdı. Bunu da babam bana öğretmişti. Bu defa hocamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Artık hocam bu yazıları benim yazdığıma inanmıştı. Bu yazının manası hakkında bilgimi sordu. Beni tekrar imtihan etti. Ben de Allah kolaylık versin, güçlük vermesin, hayırlısıyla sona erdirsin dedim. Ama kulağım da biber gibi yanıyordu. Belli etmeden elimle kulağımı ovuyordum. Hocam Süleyman Efendi bunun manasını anlamış olacak ki, git yüzünü yıka, yoruldun dedi, beni dışarıya saldı. Biraz sonra sınıfa girdim, sırama oturdum. Hoca Efendi sakalını sıvazlıyor, arada bir bana, bir de yazıma bakıyordu. Süleyman Efendi her dersi güzel okuturdu. Ama yazısı, Hüsnü Hattı, benim yazımdan daha güzel değildi. Senin baban necidir, yoksa hattat mı diye sordu bana. Hayır efendim dedim, maliyede tahrirat katibi. Peki dedi, sen kimden yazı dersi aldın? Ben de önce babamdan yazı dersi aldım, sonra yazı meşklerinden yazılar yazdım dedim. Talebeler büyük bir dikkatle bizi dinlerken, hoca, bak Malik Vicdani Efendi oğlum, sana bir vazife veriyorum. Sen bu arkadaşlarının yazılarını tasih edeceksin. Göreyim seni. Yaşın küçük ama aklın küçük değil. Sen artık en başta oturacaksın, kalfalık edeceksin dedi. Talebelerden birisi, hocam, o sade yazı değil, cambazlık da bilir. Talebelere de öğretiyor dedi. Hoca kaşlarını çatarak, Fesübhanallah, öyle mi Vicdani Efendi diye sordu. Efendim dedim, babamla cambaza gidiyoruz. Babam en faydalı idman cambazlıktır diyor. Kendisi şişman olduğu için yere bir çamaşır ipi uzatıyor, kollarını açıyor, üzerinde yürüyor. Göbeği erirmiş. Sonra hiçbir cambazın göbeği olmazmış diyor. Bana da takla attırıyor, çevikleşeyim diye dedim. Hasbünallahü ve nimel vekil dedi hoca sadece. Talebelerden birisi, efendim biz de cambaza gittik. Gelecek hafta da görülmemiş oyunlar gösterecekmiş. İp üzerinde sofra kurup baklava börek yiyecekmiş. Ondan sonra da her hafta gelenlere dağıtacakmış. Ayrıca ayaklarına sabun kalıbı bağlayıp ip üzerinde yürüyecekmiş. Artık ders unutulmuş, söz cambazlığa çevrilmişti. Hoca Efendi de besbelli buna merak salmış olacak ki cambaza giden çocukları birer birer dinliyordu. Yine çocuklardan biri, efendim cuma günü hep beraber gidelim ne olur. Görseniz palyaço cigaranın dumanını kulağından çıkarıyor, hem de vapur bacası gibi dedi. Anlaşıldı. Hoca Efendi de cambaza merak sardı. Ama Hoca Efendi bu. Cambaza gitse bir türlü, gitmese bir türlü. Saatlerinde bir gün Cağaloğlu'nda Besim Ömer Paşa vardı. Meşhur doktor. Onun Fransız tarzında panjurlu evinin karşısında Bezmalem Valide Sultanisi vardı. Yani lise. Bu lisenin damında bir hayalet görünüyor. Besim Ömer Paşa muallim mektebine hemen haber salıyor. Bir sair fil menamın, yani bir uyur gezerin damda dolaştığını, dikkat edilmesi gerektiğini ehemmiyetle bildiriyor. Mektepte nöbetçi, nebatat muallimi, yani botanik hocası Seracettin Bey. Seracettin Bey yanına birkaç talebe alıyor, dama çıkan merdivene yaklaşıyor. Tehlikeli bir vaziyet. Uyur gezeli birden uyandırmak olmaz. Yandaki talebelerden biri sabırsızlanıyor. Hocam, merak etmeyin, o her zaman böyle yapar. Sabahları eline kalem kağıt alır, damda dolaşır, sonra bir şeyler yazar. İsterseniz yanına gideyim, diyor. Muallim, aman çocuklar, kendinizi ona belli etmeyin, onun kendiliğinden inmesini bekleyin, yoksa damdan düşer, diyor. Talebeler ve hoca bir kenarda gizlenirken, bu talebe sessiz sessiz merdivenlerden iner, yemekhaneye gider. Seracettin Bey vaziyeti idareye bildirir. Müdür İbrahim Alaaddin Bey, sonraları İbrahim Alaaddin Gövsa oldu. Efendim, tarihçi, meşhur adamlar diye bir ansiklopedi neşretmişti. İbrahim Alaaddin Bey aynı zamanda pedagoji muallimiydi. Edebiyat muallimi de Ali Canip Bey, Ali Canip Yöntem. O da müdür odasında. Bu talebeyi karşılarına alıyorlar, yumuşak sözlerle ona nasihat ediyorlar. Onu ürkütmezler. Çünkü bu talebe aynı zamanda sınıfın en çalışkan, en zeki talebesi. Üstelik mektep müsamerelerinde, temsillerde bulunduğu gibi mecmualarda dahi yazılar yazıyor. Bezmialem Valide Sultanesi muallim mektebi olmuştu. Buranın güzel bir havuzu vardı. Kenarları da çok güzel süslerle süslenmişti. Ali Canip Bey havuz kenarında otururken talebeler ona türlü türlü sualler sorarlardı. Bir ara meşhur Sabahattin Ali, hocam güzel yazı nasıl yazılır diye sordu. Ali Canip Bey de çok okumak lazım, çok okumak cevabını verdi. Demek ki güzel yazı yazmanın şartı çok okumaktan geçiyor. Bundan bir hafta sonra Ali Canip Bey'in eski hayat mecmuasında edebiyat meraklısı bir gence mektup yazısı çıktı. İşte böylece Sabahattin Ali ilk olarak, isimsiz olarak edebiyata mevzu oldu. Sabahattin Ali şiire, yazıya meraklı olduğu gibi orta oyununa, tiyatroya da meraklıydı. Hatta bir defasında Ertuğrul Muhsin ve diğer arkadaşlarıyla Altınkum'da oyuna başlayınca oranın civar halkı toplanmış, burası bayram yerine dönmüştü. Sabahattin Ali'nin anlattığına göre tatillerde gezici seyyar kumpanyalara girer, Anadolu'da şehir şehir dolaşır, temsillerde bulunurmuş. Bu kumpanyalarda da ekseriye Balatlı Yahudi kızları yer alırdı. Bunlar hem temsile hem de kantoya çıkarlardı. Sabahattin Ali bunları anlatırken bu kızların kendi şiveleriyle taklitlerini yapar, hatta onlar gibi dans da ederdi. Bir gün küçük bir kasabada temsil veriyorlar. Tiyatro yeri büyük bahçeli bir kahvehane. Seyircilerin bir kısmı köylü ve kadınlar. Her akşam aynı oyunu seyrediyorlar. Hatta oyunu aktörler kadar ezberliyorlar. Aha bak, şimdi kız türkü söyleyecek, sonra ağlayacak. Arkadan bir herif gelecek, zor ile kızı kaçıracak diye arkadaşına anlatıyor. Tiyatro kapısında da iki jandarma neferi var. Bir gün kasabanın fırıncısı kantocu Yahudi kızlardan birine öyle tutuluyor ki içip içip sabaha ekmek çıkarmayı unutuyor. Unutuyor ama kasaba halkı boş durmuyor. Fırıncı karakola götürülüyor. Sen misin aşık olan da ekmek çıkarmayan? Fırıncıyı yatırıyorlar falakaya, aşık olduğuna pişman ediyorlar. Bu hadiseden sonra tiyatro kapısı önüne iki nöbetçi yerine bir manga jandarma neferi kondu. Artık sarhoş olmak yasak, bıyık bükmek yasak, işmar etmek yasak, göz kırpmak yasak. Yalnız alkış yasak değil. Jandarma kumandanın emri buydu. İnkılaplardan sonra Avrupa'ya kitle halinde talebe gönderildi. Marif vekili Necati Bey her şeyi geniş tuttu. Sadece ilimde, fende değil, küçük sanatlarda da adımlar atılmaya başlandı. Anadolu'dan çok yabancılar sürülmüştü. Ermeniler, Rumlar. Onların hepsi sanatkardı. Tabii onların yerine Türklerin alması lazım. Bunun için fıçıcılık, fırçacılık, dericilik, marangozluk, kürkçülük, daha nice benzer sanatlar için Avrupa'ya talebe gönderiliyordu. Hatta kız sanat mekteplerinden de çiçekçilik, şapkacılık, goblen işleri için Fransa'ya, Belçika'ya kız talebe gönderiliyordu. Bunlar sonra açılacak olan sanat mekteplerine, kız sanat mekteplerine muallime olacaklardı. Bu tarihlerde muallim mektebinden resim pedagojisi ve el işleri için talebe de Almanya'ya yollanıyordu. Aynı tarihlerde yine muallim mektebinden yabancı dil tahsili için Sabahattin Ali ve birkaç arkadaşı Berlin Potsdam'a gönderiliyor. Potsdam Almanya'da bir şehir, Berlin'e yakın. Eskiden İmparator Sarayı oradaydı. Sabahattin Ali daha trene binmeden kendisine verilen paraların büyük bir kısmını yiyor. Arkadaşlarından ayrı üçüncü mevkide yolculuk yapıyor. Ama yine de dayanamıyor. Arada bir arkadaşlarının yanına geliyor. Olmayacak gevezeliklerde bulunuyor. Kondüktör göründüğü zaman da tekrar eski yerine dönüyordu. Bunu birkaç defa tekrar edince biletçi bavulunu aldığı gibi arkadaşlarını yanına getiriyor. Çaresiz arkadaşlar onun para farkını ödüyorlar. Öğrencilere verilen aylık sadece ona yetmiyor. Çünkü cebinde altın bir dolma kalemi varken ikinci bir dolma kalem alıyor. Altın saati varken ona altın bir köstek alıyor. Altın gözlük alıyor. Başına pahalı bir melon şapka alıyor falan filan. Bir gün talebeler ve Sabahattin Ali hep birlikte maaşlarını almak üzere bankaya gittiklerinde banka memurları güldüklerini belli etmemek için masaların altına gizlenmişler. Çünkü Sabahattin Ali'nin almış olduğu şapka, melon şapka o devirde yalnız meşhur komedyen Charlot'ta bulunuyordu. O bunu acayiplik olsun diye değil, beğendiği için giyiyordu. Hatta Berlin, Potsdam'da abidelerin önünde bu şapkayla bol bol resim çektirmişti. Potsdam'da 35 kadar Türk talebe vardı. Hake adında bir Almandan ders alıyorlardı. Bunlar Türkiye'de Fransızcadan imtihan olup da Almanya'ya gitmişlerdi. Hiçbirisi Almanca bilmiyordu. Bir gün Alman öğretmen derse 2 saat kadar geç kaldı. Sınıfta birden bir gürültü başladı. Meğer Sabahattin Ali durduk yerde bayılırmış. Çocuklardan kimisi yüzüne su serpti, kimisi kolonya serpti. Bir yandan da ellerini ovaladılar. Sabahattin güçlükle ayıldı. Bu sırada talebelerden birinin şaka olsun diye arkadaşlarına dönerek bakın, bakın yine nasıl bayılacak demesi üzerine yeniden bayıldı. Tabii bu eşek şakası oradakileri kızdırdı. Bir taraftan bu öğrenciye çıkıştılar, bir taraftan da Sabahattin Ali'yi ayıltmaya çalıştılar. Sabahattin bu defa daha bitik bir halde, yüzü kireç gibi. Onun bu sık sık bayılmasıyla mektebin damında dolaşması üzerinde münasebetler kurmaya çalışıyordum. Demek ki bu genç gerçekten hasta bir insandı. Güçlükle kendisine gelince ilk sözü bana böyle şaka yapmayı rica ederim oldu. Ama bu sanki bambaşka bir Sabahattin idi. Onun güler yüzünden eser kalmamıştı. Sabahattin Ali derse dikkat etmez gibi görükürken hocanın tahta başındaki yanlışını bulurdu. Parmak kaldırır o yanlışı düzeltirdi. Almanya'da en çok konuştuğu birkaç arkadaşı vardı. Bunlar muallim mekteplerinden gelenlerdi. Başta flütçü Nurullah. Bir gün bir toplantıda Alman aileler ve Türk öğrenciler bir arada bulunuyorlardı. Alman kadınları Türk talebelere türlü sualler soruyorlardı. Baş soru da malum harem idi. Burası nasılmış, kadınlar kafesler arkasında ne yaparlarmış, her erkek kaç kadın alırmış, kavga ederler miymiş falan filan. Bu suallerin yağmuru altında bir Alman kadını damdan düşer gibi sizde radyo var mı diye sordu. Sabahattin ile flütçü Nurullah yüz yüze baktılar. Bu defa flütçü Nurullah olmaz mı? Bizde radyolar petrolle işler dedi. Sabahattin Ali de egzoz borusunun varlığından söz etti. Bu haber kısa zamanda Potsdam'a yayıldı. Türkler petrolle radyo işletiyorlarmış diye. Dünyanın el ileri bir memleketinde bazı kadınların bu kadar saf oluşu bizi gerçekten hayrete düşürmüştü. Sabahattin Almanya dönüşünde Anadolu'da birkaç şehirde muallimlik yaptı. Ankara'da konservatuara tayin edildi. Artık gençlik çocukluk çağı geçmişti, evlenmişti. Karısı Aliye, kızı Filiz ile aile toplantılarına gidiyor, arka arkaya kitaplar neşrediyor. Gazete ve dergilerde sık sık hikayeleri görünüyordu. Cemiyet içinde yavaş yavaş adını duyuruyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Hatıralar programında sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.